Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz Eski Antlaşma'dan Amos kitabının ikinci bölümüne geldik. Bu bölümün başlığına adaletsizliğinden ötürü Muav'a karşı yargı diyebiliriz. Birinci ayette şöyle diyor, Rab şöyle diyor, Muavlıların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Edom kralının kemiklerini kireçleşinceye dek yaktılar. Ben değerli dinleyicilerimiz, Amos adlı bu adamı çok büyük bir vaiz sayıyorum. O yapıldıktan sonra kalkıp kırılmıştı. Ondan sadece bir tane vardı. Çok sıra dışı sözcükler kullanmaktadır. Günah üstüne günah işlediler derken, günahlarının kesin bir tanesi bildirilemeyecek kadar çok sayıda olduğunu söylemek istiyordum. Cezalarını kaldırmayacağım çünkü Edom krallığının kemiklerini kireçleşinceye kadar yaktılar. Şimdi Muav'a karşı yargı onların korkunç öç alma ruhlarından ötürüydü. Muavlılar savaşta düşmanları olan Edomlulara karşı zafer kazanmışlar ve Edom kralını öldürmüşlerdi. Bunun yeterli olacağını düşünürsünüz. Ama Edom kralının kemiklerini kireçleşene dek yakmışlardı. Muavlılarda çok büyük bir öç alma ruhu vardı ve Tanrı bundan ötürü kendilerini yargılayacağını söylüyor. Amos 2, 2 ve 3. ayetler. Bu yüzden diyor, Muav'a ateş yağdıracağım. Yakıp yok edecek Keriyot saraylarını. Kargaşa, savaş naraları, boru sesleri arasında ölecek Muav halkı. Söküp atacağım içinden yöneticisini, öldüreceğim onunla bütün görevlilerini, Rab böyle diyor. Muav kargaşa içerisinde ölecek. Yani büyük bir gürültüyle yok olacaklar, ulus yok olacaktır. Bu kibirli ulus daha sonra Nebukadnezar'ın eliyle yok edilmiştir ve o zamandan beri de bir Muavlı olmamıştır. Ama bundan çok uzun yıllar önce bu putperest ülkeden Rut adlı yumuşak, güzel ve tatlı bir kızın Boaz'ın karısı oluşu ilginç değil midir? Öyküsü kutsal kitabın en güzel kesimlerinden birinde yer almaktadır. Rut, İsa Mesih'in soy ağacında yer almaktadır. Kendisi Muavlıydı. Acıklı ve zavallı bir başlangıca ve aynı şekilde acıklı ve zavallı bir sonları olan gerçekten putperest bir halktılar. Ama Rut'un öyküsü, eğer inanlı Tanrı'ya izin verirse, Tanrı'nın lütfunun bir inanlının hayatında neler yapabileceğini göstermektedir. Şimdi Amos, İsrail ulusuna, daha sonra diğer peygamberlerin kullandığı yöntemin tam tersiyle döner. Diğer peygamberler her zaman Tanrı'nın İsrail'i yargısını ve sonra çevrelerindeki diğer ulusların yargısını bildirirdi. Ancak Amos peygamber ilk önce diğer ulusların yargısını bildirmiştir ve şimdi Tanrı'nın yargısının kendilerine karşı daha büyük olacağı İsrail ulusuna döner. Onların yargısının daha büyük olmasının nedeni bellidir. Çünkü ayrıcalık değerli dostum her zaman sorumluluk getirir. Yani bir şeyi biliyorsan o bildiğin şeye karşı sorumlusun. Yalan konuşmanın günah olduğunu biliyorsan o zaman yalan konuşmaman gerekir. Eğer bunu yaparsan bundan sorumlusun. Başka deyişle eğer ışığa sahipsen o zaman ışığı yayma sorumluluğun vardır. Evet, ayrıcalık her zaman sorumluluk getirir. Tanrı'nın sözü bu halka verilmiştir. Bu onlar için bir ayrıcalıktı. Ve Tanrı'nın sözünde Tanrı'nın ilkeleri açıklanmış ve belirtilmiştir. Bu nedenle bu insanların sorumlulukları vardı. Yani Rabbin sözüne göre, Rabbin sevgi ve doğruluk ilkelerine göre yaşamaları gerekirdi. Onların hayatlarında Rabbin ilkeleri gözükmesi gerekirdi. Ne kadar çok ışığınız varsa, az önce belirttiğim gibi, Tanrı'ya karşı o kadar sorumlusunuz. Ben, sizler ve benim Tanrı'ya karşı kutsal kitabı elde edemeyen ve Tanrı sözünü duymayan insanlardan daha sorumlu olduğumuza inanıyorum. Biz onlardan daha çok sorumluyuz. Oturup da diğer ulusları kötülemek, diğer ulusları suçlu bulmak, diğer ulusları yargılamayı her zaman severiz. Ama Tanrı sözüne sahip olmanın ayrıcalığından ötürü ne kadar büyük bir sorumluluğumuz olduğunu hiç durup düşündünüz mü? Kutsal kitabımız olduğundan ötürü övünürüz ama önemli olan şey Tanrı sözüne kişisel itaatimiz ve onu başkalarına bildirmek için bir şeyler yapıp yapmadığımızdır. Amos peygamber etraftaki uluslardan dönüp Tanrı halkının günahlarını ele alır. İşte kendisinin doğup büyümüş olduğu güneydeki krallık olan Yahuda ile başlar. Şöyle der 4. ayette. Rab şöyle diyor. Yahudalıların cezasını kaldırmayacağım. Çünkü günah üstüne günah işlediler. Reddettiler yasamı, kurallarıma uymadılar. Yalancı putlar saptırdı onları. Atalarının da izlediği putlar. Rab şöyle diyor. Yahudilerin cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üstüne günah işlediler. Bu sözleri Amos peygamber durmadan vurguluyor. Onların günahları o kadar çoktu ki günah üstüne günah işliyorlar diyor. Tanrı suçlu oldukları birçok günahı sayabilirdi. Ama en büyük günahları şuydu. Reddettiler yasamı, kurallarıma uymadılar. Şimdi dikkat edin, yalancı putlar saptırdı onları, atalarının da izlediği putlar. Bu Yeşaya, Yeremya ve Hezekiel adlı peygamberlerin birkaç sayfada söylediği, Tanrı'nın güneydeki krallığı yargılayacağı mesajını çok kısa ve öz bir şekilde bildirme biçimidir. Tanrı onları neden ötürü yargılayacaktı? Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmediler. Tanrı'nın kurallarına uymadılar. Tanrı'nın yasasını küçümsediler. Doğruluk ilkesinde, sevgi ilkesinde yaşamadılar. Yahuda Tanrı'nın yasasına sahipti ve onu küçümsedi. Yeruşalim'deki tapınak bile oradaydı. Bu yüzden Tanrı onları şimdi yasaya göre yargılamaktadır. Tanrı'nın diğer uluslardan hiçbirini hiçbir şekilde yasaya göre yargılamadığına hiç dikkat ettiniz mi? Tanrı onları doğal insan için yaygın olan belirli günahlardan ötürü yargıladı. Bu diğer uluslar Tanrı'nın yasasına sahip olmadıkları için Tanrı'nın yasasına göre yargılanmamışlardı. Bu yüzden diyor Amos 2. bölüm 5. ayette, Yahuda'ya ateş yağdıracağım, yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını. Diğer peygamberler gibi Amos peygamber de tekrar ve tekrar ateşle yargılanma olacağından söz ediyor. Kral Nebukadnezar kente saldırdığında Yeruşalim'i resmen yakıp kül etmişti. Taşlardan başka hiçbir şey kalmamıştı. Orayı bir viraneye döndürmüştü ki o bölgede bol bol taş vardı. Şimdi ahlaksızlık ve küfürden ötürü Yeruşalim üzerine gelen yargı. Amos'un bu mesajları Beyt El'deki kuzeydeki krallık için verdiğini hatırlayın. Kralın tapınağında konuşuyor. Bence konuşmak için ayağa kalktığı her keresinde konu olarak bu uluslardan birini ele alıp Tanrı'nın o ulus üzerine gelecek yargısını bildiriyordu. Şimdi Yahuda hakkında konuşmuştu ve bu kendilerine epey yakın olan bir yerdi. Yahuda'nın sözü edildiğinde birkaç kişi oturdukları yerde kıvranmış olabilirdi. Ancak kuzeydeki 10 oymakla güneydeki 2 oymak zamanın büyük bir çoğunluğunda birbirleriyle savaş halindeydiler. Müttefik oldukları birkaç zaman olmuştu. Ama bu sadece ortak bir düşmana olan korku ve birlik olma ihtiyacından ötürüydü. Zamanın büyük bir çoğunluğunda birbirlerine düşmandılar. Bu yüzden Amos peygamber güneydeki krallığa yargı mesajını verdiğinde herkes oradaydı ve herkes onun mesajına amin dedi. Tanrı'nın Yeruşalim ve Yahuda'yı yargılaması gerektiğine katılıyorlardı. Ama ya kuzeydeki krallık? İkinci ayetten itibaren kuzeydeki krallıktan söz edecek. Beyt El, kralın tapındığı kentti ve bu adam kralın tapınağında konuşuyordu. Amos peygamber onları yüreklerinden vurmaya çok yaklaşıyordu. Başkalarının işine burnunu sokmaya başlayacak. Bir pazar günü çeşitli günahlardan söz etmeye başlayan bir vaizden söz edilir. Sarhoşluk günahından söz etti ve toplulukta oturan bir kadın yüksek sesle amin dedi. Sigara içme günahından söz etti ve kadın bundan ötürü de yüksek sesle amin dedi. Ama tütün çiğneme günahından söz etmeye başlayınca kadın ağzındaki tütün tutamını diğer yanağına aktararak şimdi vaaz vermeyi bırakıp başkalarının işine karışmaya başladı diye homurdanmıştı. Dostum, Amos peygamber şimdi onların işlerine burnunu sokmaya başlayacak. Önündeki topluluğun günahından söz etmeye başlayacak. Mesajları artık Muavlıların günahları hakkında olmak yerine kuzeydeki krallığın günahları hakkında olacak. Onlar da Tanrı'nın yasasına sahiptiler ve Tanrı'nın buyruklarını çok iyi biliyorlardı. Amos'un sözlerine kulak verin. Ne diyor? 6. ayette. Rab şöyle diyor. İsraillilerin cezasını kaldırmayacağım. Çünkü yine aynı şey diyor. Günah üstüne günah işlediler. Doğruyu para için, yoksulu bir çift çarık için sattılar. Rab şöyle diyor. Size şunu söyleyeyim ki ben Rab şöyle diyor diyemediğim sürece kürsüye çıkıp konuşmaya hiçbir hakkım olmadığını düşünmüşümdür. Tanrı sözünün söyledikleri kürsüden verilen her hizmetin temeli olmalıdır değerli dinleyicilerimiz. İsraillilerin cezasını kaldırmayacağım çünkü günah üzerine günah işlediler diyor Amos peygamber. İsraillilerin birçok suçu vardı, günahı vardı ve Amos daha sonra bunları söyleyecektir. Musa peygamberin yasasını ele alacaktır. Yahuda'ya yaptığı gibi 10 emiri ele almayacak. Bunun yerine Musa'nın insanın günlük yaşamıyla ilgili yasalarını ele alacaktır. Doğruyu para için, yoksulu bir çift çarık için sattılar diyor. Kuzeydeki oymaklar Musa peygamberin yasasına sahiptiler. Ama etrafındaki ulusların işlediği günahların aynılarını işliyorlardı. İşin aslı Tanrı'nın o diyardan kovduğu kişiler İsrail'in şimdi işlemekte olduğu günahların aynısını işlemekten suçluydular. Doğruyu para için sattılar. Fakir ezdiler. Rüşvet aldılar, rüşvet verdiler, yalan dolan sattılar ve yalan dolanla insanları suçladılar ya da suçlu çıkardılar. İlk olarak fakirlere kötü davranılmasını görüyoruz. Amos peygamberin fakirler hakkında çok şey söylediğini göreceksiniz. Amos 4 ayet 1'de şöyle okuyoruz. Ey sizler, Samiriye dağındaki Başan inekleri, yoksula baskı yapan, mazlumu ezen, beylerine getir de içelim diyen hanımlar, kulak verin şu sözlere ve Amos'a yeniden kulak verin. Yoksulu ezdiğiniz için diyor 5. bölüm 11. ayette. Peygamberleri etüt ederken, yani çalışırken, incelerken, fakirlerin İsa Mesih hükümranlık sürene kadar bu dünyada adalet görmeyeceklerini ve kendilerine adil davranılmayacağını tekrar ve tekrar görüyorum değerli dinleyicilerimiz. Fakirlerin tek umudu Rab İsa Mesih'tir. Günümüzde dünyanın her yerinde, özellikle de süper zengin ülkelerdeki siyasetçiler, biz başa gelirsek dünyadaki açlığı, fakirliği gidereceğiz, oraya adaleti, demokrasiyi getireceğiz diye oy toplarlar. Evet, birçok iyi işler yapanlar vardır ama genelde tüm söylevler fiyaskoyla sonuçlanıyor. Bugün etrafımıza bakın, dünyamıza şöyle bir bakın. Her tarafta savaş ve terör olayları vardır. Çünkü gerçekten bu siyasetçilerin genelde çoğunluğu zengin insanlardır. Gerçek anlamda tok olan, aç olanın halinden ne kadar anlayabilir? Evet, tok olan açlığın ne olduğunu ve fakirliğin ne olduğunu nereden bilsin? Sizinle açıkça konuşacağım. Böyle insanlar fakirleri anlamıyorlar, anlayamazlar. Bir gün fakirlere adalet getirecek biri İsa Mesih'in olacağından ötürü çok mutluyum. Tanrı ulusları fakirleri ezdikleri için yargılayacaktır. Bu konuda bir sürü yasa vermiştir ama ben sadece bir tanesini burada sizlere aktarayım. Yasanın tekrarı 16-19'da şöyle diyor. Yargılarken haksızlık yapmayacak, kimseyi kayırmayacaksın, rüşvet almayacaksın, rüşvet vermeyeceksin. Çünkü rüşvet bilge kişinin gözlerini kör eder, haklıyı haksız çıkarır. Tanrı, değerli dostum, bu yasayı fakirleri korumak için koymuştu. O zamanlarda bir adam tamamıyla masum olabilir ama hasmı masanın altından yargıca bir rüşvet vererek kendi lehine bir karar verdirebilirdi. Bunları iyi tanıyoruz değil mi? Rüşvet vererek suçsuzu suçlu çıkarmak. Bu arada bu uygulamanın modası günümüzde de geçmiş değildir. Başka modalar geçerler ama bu moda geçmemiştir. Yani rüşvet alıp verme modası geçmemiştir. Para belirleyici etken olduğu sürece fakirlerin adalet bulması zordur. Amos peygamber kendi zamanına çok uygun olan bir sorundan, bir çift ayakkabının bile adaleti saptırıp fakirlerin ezilmesine neden oluşundan söz etmişti. Onlar ki yoksulun başını toz toprak içerisinde çiğner ve mazlumun hakkını bir yana iterler. Baba oğul aynı kızla yatarak kutsal adımı kirletirler. Böyle okuyoruz Amos 2. bölüm 7. ayette. Onlar ki yoksulun başını toz toprak içerisinde çiğner. Bu birçok anlama gelebilen bir sözdür ama ben şahsen bu bencil, açgözlü ve zengin hakimlerin fakirlerin yas tutarken başlarının üzerine dökebilecek toprakları olmasına bile içerledikleri anlamına geldiğine inanıyorum. İnanın günümüzdeki putperestlik de bu açgözlülüktür. Evet, çağımızın putperestliği açgözlülüktür. Kimse elinde olanla yetinmeyi bilmiyor. Daha çok kazanayım, daha çok alayım, daha çok zengin olayım. Böylece diğerinden bana ne? İşte bu insanlığın, değerli dostum, kanayan yarasıdır. Tanrı bundan ötürü ulusları yargılar ve mazlumun hakkını bir yana iterler. Adalet mazlumların aleyhine çarptırılıyordu. Neden? Çünkü mazlumların sesi çıkmamıştı. Gıcırdayan tekerlek yağlanır diyen eski söz doğrudur. Günümüzde yumuşak huylular yeryüzünü miras almamaktadırlar. Yeryüzü kötü olanlar ve ele geçirebildikleri her şeyi kavrayanlar tarafından miras alınmaktadır. Fakir ve yumuşak huylulara İsrail'de adaletle davranılmamaktaydı o dönemlerde. Günümüzde de dünyanın hiçbir yerinde onlara adaletle davranılmamaktadır. Başka bir şey daha diyor. Korkunç bir şey diyor. Baba oğul aynı kızla yatarak kutsal adımı kirlettiler diyor. Amos peygamber belli ki fahişe olan bir kızdan söz etmektedir. Hem baba ve hem de oğul kendisiyle yatmışlardı. Tanrı, değerli kardeşim, değerli dinleyicim, zinanın kendi kutsal adını kirlettiğini söyler. Tanrı verdiği buyrukta aile içerisinde aile bağının kutsal olduğunu söylüyor ve oraya hiçbir şekilde zinanın girmesine izin vermiyor. Evliliği Tanrı kurdu. Evlilik Tanrı'nın kurduğu kutsal bir birliktir, kutsal bir bağdır. Ve Rab'bin sözü diyor ki, evlilik bağlarını, evlilik yatağını hiçbir şekilde kirletmeyeceksin. Yani zina etmeyeceksin. Evine, ailene, eşine sadık kalacaksın. Evet, Tanrı zinanın kendi kutsal adını kirlettiğini söylüyor. Günümüzde yeni ahlak dediğimiz şeyin hiç de yeni olmadığını size söyleyebilir miyim? İsrail ulusu o dönemlerde bu yeni ahlakı uyguluyordu ama Tanrı bundan nefret ettiğini söylemişti. Tanrı'nın bu konuda koyduğu yasalara karşı geliyorlardı. Amos'un popüler olmayacağını görebiliyorsunuz. Fakirlerin tarafını tutmuş ve kötülüğü kınamıştı. Adaletsizliği kınamıştı. Rüşveti, yalan dolanı, üç kağıtçılığı kınamıştı. İnsanları doğruluğa, dürüstlüğe davet etmişti. Fakirlere haksız davranılışı ve ahlaksızlığı kınamıştı. Her sunağın yanına rehin alınan giysilerin üzerine uzanır, tanrılarının tapınağında ceza karşılığı alınan şarabı içerler diyor Amos peygamber, Amos 2. bölüm 8. ayette. Her sunağın yanına rehin alınan giysilerin üzerine uzanırlar. Tanrı'nın bu konuda çok güzel bir yasası vardı. Bunu yasanın tekrarı eski antlaşmadan, yasanın tekrarı 24:12-13'te şöyle okuyoruz. Eğer yoksul biri ise onun rehini elinde olduğu sürece yatağa girmeyeceksin. Ondan aldığın giysiyi gün batımında ona kesinlikle geri vereceksin ki onunla yatabilsin. O da seni kutsayacak. Bu yaptığın Tanrın Rabbin önünde sana doğruluk sayılacak. Değerli dostum, çok fakir bir adamın borç aldığı küçük bir miktar paraya karşılık rehin vermek için üzerindeki paltodan başka bir şeyi olmazdı. Ve ısınmak için de buna ihtiyacı vardı. Tanrı onu rehin olarak alabilirsiniz ama güneş battığı zaman onu ona geri verin ki geceleyin uyurken üşümesin demişti. Tanrı şimdi İsrail'in bu yasaya karşı geldiğini, bu yasayı hiçe saydığını ve bu noktada da kendisine itaat etmediğine işaret etmektedir. Günümüzde yasalarımızın ne kadar adil olduğundan bahsederiz. Ama bütün bir ailenin fakirliklerinden ötürü kiralarını ödeyemedikleri için evlerinden çıkarılmalarına izin vermiyor muyuz? Dostum, Tanrı sözünün fakirler hakkında söylediği çok şey vardır. Her sunağın yanında Tanrı İsrail'e sadece bir tek sunak vermişti. Tek sunak. Ve bu sunak da Yeruşalim'deki tapınaktaydı. Bu onların putperestliğe gittiklerini ve birçok sunakları olduğunu ortaya koymaktadır. Tanrılarının tapınağında ceza karşılığı alınan şarabı içerler diyor. Onların sarhoşluğunu kınamaktadır burada Amos peygamber. Ama ben onların önünde Amorluları yok ettim. Sedir ağaçları kadar boylu, meşe kadar güçlü olsa da yukarıdan meyvesini, aşağıdan kökünü kuruttum diyor Amos 2. bölüm 9. ayette. Yahuda'daki çölde bulunan Tekoya'dan gelen bu köy vaizinin renkli ve mecazi konuşma biçimine dikkat edin. Tanrı Amos peygamber aracılığıyla Amorlular hakkında sedir ağacı kadar uzun boyluydu, meşeler kadar kuvvetliydi ama ben onu yok ettim. Yukarıdan meyvesini, aşağıdan kökünü kuruttum demektedir. Yeşu 24:8'de şöyle okuyoruz. Sonra sizi Şeria ırmağının ötesinde yaşayan Amorluların topraklarına götürdüm. Size karşı savaştıklarında onları elinize teslim ettim. Topraklarını yurt edindiniz, onları önünüzden yok ettim. Günümüzde artık hiçbir Muavlı olmadığını daha önce de söylemiştik ve en son ne zaman bir Amorlu gördüğünüzü merak ediyorum. Tanrı ta o zamanlar İbrahim peygambere seni şimdi o diyara koyamam. Çünkü diyarda Amorlular var ve onların kötülük kasesi henüz dolmadı. Onlara bana dönmeleri için işledikleri büyük ve çirkin günahlardan dönmeleri için bir fırsat tanıyacağım demişti. Siz bana ama bu putperest uluslar Musa peygamberin yasasına sahip değildiler ve yaptıklarının yanlış olduğunu bilmiyorlardı diyebilirsiniz. Haberci Pavlos İncil'den Romalılara mektubunda çok ilginç bir bildiride bulunmaktadır. Şöyle diyor, kutsal yasayı bilmeden günah işleyenler yasa olmadan da mahvolacaklar. Yasayı bilerek günah işleyenlerse yasayla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar, doğru sayılacak olanlar yasayı işleyenler değil, yerine getirenlerdir. Kutsal yasadan yoksun uluslar yasanın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Romalılar 2. bölüm. Musa'nın yasasına sahip olmayan diğer uluslar neden kendilerini adam öldürmekten, yalan söylemekten, hırsızlık etmekten alıkoysunlardı? Pavlo sözlerine şöyle devam etmektedir. Böylelikle kutsal yasanın getirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleri ise onları ya suçlar ya da savunur. Bu da Romalılar 2. bölüm 15. ayettir. Sizlerin ve benim değerli dinleyicilerimiz birer vicdanımız vardır. Ve 10 emiri hiçbir zaman duymamış olsak bile vicdanlarımız bizi ya suçlar ya da rahat bırakır. Ya suçluyum deriz ya da suçluluk duygusundan özgür oluruz. İnsana doğru ve yanlışı birbirinden ayırma hissi verilmiştir. Tanrı Amorluları bunu temel alarak yargılamıştı. Çünkü Amorlular günahlarını sürdürüyorlardı. Tanrı İbrahim peygambere Amorluların kötülük kasesi dolana dek senin soyunu 420 yıl boyunca Mısır'a koyacağım demişti. En aşırı liberalin bile Tanrı'nın Amorlulara tövbe etmeleri için 420 yıldan daha fazla bir fırsat tanımasını isteyeceğini sanmıyorum. Ben şahsen Rab'be katılıyorum. Bir ulusa ne yapması gerektiğine karar vermesi için 420 yıl verdiğinizde ona yeterince uzun bir süre tanımışsınızdır dostum. Ve Amorlular Tanrı'ya bu zaman içerisinde dönmediler. Yeşu Şeria nehrini geçtiğinde Amorluların diyarına geldi. Eriha Amorlulara ait bir kentti ve Fahişe Rahav Amorluydu. O kentte sadece Fahişe Rahav ve ailesi yok edilmedi. Muavlular yok edildiler ama Muavlu Rut İsa Mesih'in soy ağacındadır. Amorlular o zamandan beri yok edilmiş bir ulusturlar ama Fahişe Rahav da Mesih'e giden soydadır. Tanrı İsrail'e Amorluları sizin şimdi işlediğiniz günahlardan ötürü yargıladım. Sizlere yasamı verdim ve sizler ona karşı geldiniz demektedir.